Zekeriya 10. bölüm 2. ayette oysa aile kutularından alınan yanıtlar boştur. Falcılar yalan görümler görür ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, sıkıntı çekiyor çünkü çoban yok denir. Çünkü putlardan alınan yanıtlar boştur diyor. Burada putlar diye geçen sözcük aslında terafim sözcüğüdür. Bu sözcüğe kutsal yazarın diğer kesimlerinde de rastlanır. Terafim bir anlamda cinler ve kötü ruhlar anlamına da gelir. İbranice ve eski antlaşma alıntılarının sayılı uzmanlarından biri olan Merrill Unger, cinlerin günümüzdeki ve geçmişteki faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli kitaplar yazdı. Onun bu konuda yaptığı açıklamalar için ona gerçekten çok şey borçluyuz. Modern arkeolojinin ortaya çıkarttığı bulgular sonucunda terafimlerin özellikleriyle ilgili olarak oldukça geniş bilgiler deşifre edilebilmiştir. Antik kent Ninova yakınlarında bulunan Nuzu denilen yerde 1925 ve 1941 yılları arasında geniş kapsamlı arkeolojik kazılar yapıldı. Yapılan bu kazılar sırasında üzerinde İbrahim, İshak ve Yakub'a kadar geri giden geleneklerin yazılı bulunduğu çok değerli tabletler de bulunmuştur. Anımsayacağınız gibi Yakup amcası Laban ile pek iyi anlaşamıyordu ve ondan ayrılarak iki karısı Lea ve Rahel ile birlikte başka bir yere yerleşti. Yakup Laban'dan ayrıldığı için mutluydu. Rahel de terafimi Laban'ın evinden alıp gizlemişti. Şimdi Nuzu kazılarından elde edilen bulgulardan da öğrendiğimiz üzere bu tür ev putlarına sahip olmak aile reisliğini elde tutmakla aynı anlama gelirdi. Rahel bu putları Laban'ın evinden çalmakla kocası Yakup'un kendi babasının malları üzerinde hak sahibi olabilmesi için gerekli yasal zemini oluşturmuş oluyordu. Ama yapmış olduğu hırsızlık gerçekten de ciddi bir meseleydi. İkinci ayette söze edilen ikinci grup kişiler falcılardı. Falcılar da yalanlar görmüşler ve hileli görümlerini iletmişlerdi. Falcılığın da kaynağı şeytan olup imansız çevreler arasında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Falcılık kutsal kitaptaki peygamberliklerin putperest çevrelerce yapılan sahte yorumları ve taklitleridir. Şeytan kutsal kitapta olanları her zaman taklit etmeye çalışır. İblisin bütün işi gücü bu. Hiçbir zaman kutsal kitaptan uzaklaşmaz. Kutsal kitaba her zaman yakın durur ama kutsal kitap gerçeklerini insanlar anlamasın diye her defasında da çarpıtmaya çalışır. Şeytana tapınanlar, ruh çağıranlar, cinlerle işbirliği yapanlar dahi kutsal kitabı kullanmaktadır. Ama hedefleri de bellidir. Kutsal kitabı kullandıkları halde kutsal kitaptaki ruhsal gerçekleri görüp anlamasınlar diye insanların gözlerini köreltir ve bundan da büyük bir zevk duyarlar. Evet, ilginçtir. Şeytan ve cine tapınanlar temel olarak kutsal kitabı kullanırlar ama Tanrı gerçeklerine inanmazlar. Yani hem Tanrı'nın kutsal kitapta açıkladıklarına inanmayıp şeytanı izleyeceksin hem de iddialarının dayanağı olarak kutsal kitabı kullanmaya çalışacaksın. İbranice'de falcılık sözcüğü kesmek ya da ayırmak anlamına gelir. Genellikle akla kurbanlık bir hayvanın kesilmesi, kanının akıtılıp hayvanın organlarına, ciğerlerinin aldığı biçime bakılması anlamına gelir. Bu çok eski falcılık yöntemine hepatoskopi denmektedir. Bu sözcük tıbbi bir terim gibi kulağa gelse de taşıdığı anlam farklıdır. Karaciğer eski çağlarda insan yaşamının tahtı olarak kabul edilir ve aldığı biçimin gelecekle ilgili bazı şeyler anlattığına inanılırdı. Bununla ilgili olarak Hezekiel kitabında 21. bölüm 21. ayette şu sözleri okuruz. Çünkü Babil kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak, okları silkeleyecek, aile putlarına danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak der. Babililer falcıydı. Balam gibi bir falcıydılar. Filistlilerin de falcıları vardı. İsrail'in yalancı peygamberleri de onların yollarında gitti ve şimdi Tanrı Zekeriya peygamber aracılığıyla falcılar yalan gördü diyor. Bu falcılar gördüklerini cinler aracılığıyla görmekteydi. Tanrı'dan herhangi bir mesaj almıyorlardı. Tanrı kendi halkı olan İsrail ulusuna falcılığı yasaklamıştı. Çünkü bu tamamen şeytaniydi. Bütün peygamberler bu tür falcılıklara karşı insanları uyarmışlardır. Bundan yıllar önce kilisemizin pazar günkü akşam toplantılarında cinler konusu üzerinde birkaç seri toplantı yapıldı. Her defasında toplantıya katılanların sayısı normal dönemkinden 3-4 kat fazlaydı. Vaiz arkadaşlarımdan bazıları bu konuda benimle alay bile etti. Kendisiyle zaman zaman tavla oynadığım bir arkadaşım bana şöyle demişti. Kiliseye kalabalık toplamak için yapamayacağın bir şey yok. Bak şimdi de cinler ve şeytan konusunda konuşma yapıyorsun. Evet, o konuda konuştum. Çünkü o günlerde böyle bir konu hakkında konuşmanın gerekliliğini çok hissediyordum. Şimdi ise durum biraz tersine döndü benim için. Kiliselerde cinler ve şeytan konusunda gereğinden çok fazla söz edilir olduğunu düşünüyorum. Günümüzde de şeytanın ve cinlerin çeşitli yollarla çalışmaya devam ettiğini biliyorum ve bunu kabul ediyorum ama dikkatinizi şeytandan çok Rab İsa Mesih'in üzerinde toplamaya özen göstermemizin gerektiğini de düşünüyorum. Sahte, yalan duman üzerinde değil, gerçekler üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir. Gerçeği bilen biri sahteyi hemen anlayacaktır. Bu nedenle de Mesih inanları gerçeklerle uğraşmalı, gerçek Mesih İsa ve onun sözü olan kutsal kitaba yoğunlaşmalıdır. Ben Tanrı'nın sözlerinin duyurulduğu her yerde şeytanın karşı durmaya devam ettiğine inanırım. Şeytan Tanrı'nın kurtuluş sözlerini insanlar duymasın diye elinden gelen her şeyi yapar. Ama inanlı topluluklarında şeytanın üzerinde güç ve yetki bulunur. Yani inanlar topluluğunun şeytan üzerinde yetkisi vardır. Bu yetkinin kaynağı elbette Rab İsa Mesih'in kendisidir. Bu nedenle inanlı toplulukları ağırlığı her şeyden çok İsa Mesih'i tanıtmaya vermelidir. İsa Mesih'in dışındaki kavram ve nesnelere odaklanan öğretişler kiliselerde imandan soğumaya dahi yol açabilir. Böyle durumlarda perde gerisinde işleyen gücün yani şeytanın farkına varılmalı ve Rabbin sözleri iman gücüyle şeytana karşı durularak Rab İsa Mesih'te reddedilmelidir. Şeytan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hazırlıksız ve dikkatsiz iseniz, özellikle de Tanrı sözünde inanlar olarak zayıfsanız da şeytandan büyük zararlar görebilirsiniz. İşte bu nedenle her zamandan çok Tanrı'nın koruyuculuğuna ihtiyacımız var. Her zamandan çok Tanrı'nın sözüne ihtiyacımız var. Gözlerimizi de sürekli olarak Rab İsa Mesih'te bulundurmalıyız. Eğer Rab İsa Mesih'e çok yakın olursak o zaman şeytandan ve cinlerden de uzaklarda olmuş oluruz. Tüm dikkatimizi cinleri kovma konusu üzerine yoğunlaştıracağımıza Mesih'e kendimizi nasıl adayacağımızı da düşünmeliyiz. Önemli olan konu budur. Anımsarsanız Rabbimiz cine tutsak bir adamla ilgili bir örnek anlattı. Cin adamın içinden çıkıp gitmiş ve adam temizlenerek paklanmıştı. Ama cin çıkıp gittiği halde bu adam cinin çıktığı yeri doldurmadı. Çıkıp giden cin dolaştığı yerlerde yorulunca gelmiş olduğu yeri, yani o kişiyi anımsamış ve geri döndüğünde boşaltmış olduğu yeri hala boş ve temizlenmiş görünce diğer cinleri de beraberinde alıp adamın içine geri dönmüştü. Böylece adamın son hali ilk halinden çok daha beter oldu. Buradan da görülebileceği gibi sadece cinleri kovmak yeterli değildir. Önemli olan boşalan yerin Tanrı'nın kutsal ruhuyla dolmasıdır. Evet, İsrailoğulları da Tanrı'nın peygamberlerini ve duyurdukları haberleri reddettikleri zaman Tanrı'ya karşı baş kaldırdılar. Bunun doğal bir sonucu olarak da her çeşit falcılığa, şeytansal etkinliklere bulaştılar. Tanrı onlara Zekeriya aracılığıyla Zekeriya 10. bölüm 2. ayette şöyle sesleniyordu. Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur. Falcılar yalan görümler görür ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, sıkıntı çekiyor çünkü çoban yok. Böylece İsrail'in kendilerini güdecek hiçbir gerçek çobanının kalmadığı da buradan anlaşılır. Sevgili arkadaşım, bizler bugün şeytani güçlerin yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Çok sayıda insan başka insanları ve kurtuluşları elde ettikleri başarılardan dolayı sürekli olarak eleştirmekte ve yargılamaktadır. Ruhları ayırt etmemiz gerektiği insanların aklına gelmiyor. Elçi Yuhanna inanları uyararak 1. Yuhanna 4. bölüm 1. ayette şöyle der. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. Bugün inanlı topluluklarının ihtiyacı daha fazla toplantı programları veya yeni yöntemler değildir. Bugün duyulan en büyük ihtiyaç koyunları Tanrı'nın sözüyle besleyip büyütecek olan gerçek çobanlara duyulan ihtiyaçtır. Sürüyü doyurabilmek için de çobanların Tanrı sözünü iyi bilmeleri gerekmektedir. Zekeriya 10. bölüm 3. ayette Rab şöyle diyor. Öfkem çobanlara karşı alevlendi. Önderleri cezalandıracağım. Her şeye egemen Rab kendi sürüsünü, Yahuda halkını kayıracak. Görkemli savaş atı gibi yapacak onları diyor. Çobanlara karşı öfkem alevlendi diyor. Burada sözü edilen çobanlar, okültizme, kaynağı şeytan olan, sapık inançlara dönmüş olan İsrail'in yalancı peygamberleriydi. Ve önderleri cezalandıracağım der. Tanrı burada İsrail'in önderlerini er gençler olarak adlandırır. Ben genç bir delikanlıyken kasap dükkanlarında satılmak için küçük ve büyük baş hayvanların kesildiği bir mezbahada da bulundum. Orada çalışan birinin üstü başı sürekli kan olur. Orada olursanız sık sık dışarı çıkıp gördüğünüz hayvan kanlarından biraz uzaklaşıp hava almak istersiniz. O günlerde mezbahada dikkatimi çeken en büyük şeylerden birisi Yahuda İskariot adını koydukları boynunda büyük bir çan bulunan yaşlı bir hayvandı. Bu büyükbaş hayvan mezbahada kadrolu bir memur gibi çalışıyordu. Ne mi yapıyordu? Mezbahaya gelen koyunların içeriye sokulması işini birkaç işçi yapacağına bu işi bu ergece bırakmışlardı. Bu hayvan yeni gelen sürünün en önüne geçer ve içeriye girerdi. Diğerleri de kuzu gibi bunun ardından içeriye girerlerdi. Kesilmek yerine geldiklerinde bu hayvanı yan tarafa alırlar, diğerlerini de sırayla kesmeye başlarlardı. Evet, Rab burada ergeçlerin cezasını vereceğim derken İsrail'in önderlerinden söz eder. Bu insanlar normalde İsrail halkını Rabbin sözlerine yöneltmeli, onları Tanrı ile barış ortamında yaşayabileceği atmosferleri yaratmalıydılar. Oysa onlar ne yaptı? Halka yanlış umutlar ve beklentiler aşılayarak onları Tanrı'dan uzaklaştırıyorlardı. Bu nedenle Tanrı burada sahte çobanlara kızgın olduğunu söyler. Tanrı onları düşmanlarına karşı güçlendirmek ve gayrete getirmek istiyordu. Ve bundan sonra bakışlarını ileriye, Mesih'in geleceği ilerideki günlere çevirerek bir sonraki ayette bize Mesih'i açıkça tanıtacaktır. Zekeriya 10. bölüm 4. ayet bize Mesih'in geleceği ilerideki günleri ve Mesih'i açıkça tanıtır. Köşe taşı, çadır kazığı, savaş yayı ve bütün önderler Yahuda'dan çıkacaktır. Kimdir burada bahsedilen kişi? Bu şeyler henüz gelecekte olan olaylardır. Köşenin taşı bu kişiden çıkacaktı diyor. Biliyorsunuz kutsal yazılarda Rab İsa Mesih'in köşenin baş tacı olarak tanıtıldığı pek çok bölüm vardır. Köşenin taşı bir yapı içerisindeki en önemli olan taş olan İsa Mesih'tir. İsrail'de hem Yahuda duvarı hem de 10 oymağa ait bir duvar bulunmaktaydı. İsa Mesih bu ikisini birleştirmeyi amaçladı. Bu amaçla kendisi köşe taşı olarak görev yapacaktı. Burada verilmek istenen mesaj şuydu. Mesih bu ikisini birleştirmek, sürekli olarak bir arada bulunduracak ortama geri getirebilmek için burada köşe taşı olarak rol almayı üstlenmiştir. Mesih'in bir amacı da düşmanlıkları ortadan kaldırmak ve barışı sağlamaktır. Sadece geçici bir barış değil, kalıcı barışı sağlamaktır. Ne var ki köşe taşının bundan daha da geniş bir anlamı bulunur. Örneğin Yeşaya peygamber köşe taşı ile ilgili olarak Yeşaya 28. bölüm 16. ayette şöyle bir açıklama yapar. Bu yüzden egemen Rab diyor ki, işte Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı veriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek. Elçi Petrus da mektubunda bu ayetten alıntı yaparak köşenin taşının Rab İsa Mesih olduğunu açıklayarak 1. Petrus 2. bölüm 6. ayette şöyle yazar. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'a bir taş, seçkin değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Dikkat ederseniz burada Yeşaya iman eden utandırılmaz derken Petrus da iman eden utandırılmayacaktır der. Aslında bunların her ikisi de aynı düşünceyi farklı şekillerde dile getirmektedir. Sevgili dostum, içinde yaşadığımız bu şeyde, bu çağda şeytani tarikatlara verilecek olan cevap nedir? Her şeyden önce bunlarla hiçbir şekilde alışverişimizin olmaması gerekir. Şeytana tapınan kişilerle hiçbir ortaklığımız, ilişkimiz ve bağımız olmamalıdır. Öte yandan da hiçbir zaman kendimizi şeytani tarikatlara kaptırmayacak kadar akıllı ve zeki olduğumuzu düşünmememiz gerekir. Yunanlılar kendi imparatorlukları döneminde akıllı insanlardı ama aynı zamanda sık sık Delfi'ye de giderlerdi. Yahudilerin Delfi'de bulunan mağaradaki yaprakların esişini yorumlama biçimleri Yunan ordularının denize açılmalarına ya da kralın tahta geçmesine veya tahtından düşmesine neden olabilmekteydi. Sırf kahinlerin ağzından çıkabilecek birkaç söz tüm tarihin akışını değiştirebiliyordu. Onların sadece doğaüstü inançları izlediklerini düşünüyorsanız yanılırsınız. Öyle inanırım ki şeytan bunu Yunan İmparatorluğunu yönlendirmek için kullandı. Ülkeleri yöneten başkanların, bakanların birçoğu zaman zaman medyumlara, falcılara danıştıklarını gazete veya televizyon haberlerinde açıkça ifade ederler ve ben bunun için kaygılanırım. Korkarım ki bize ve dünya insanlarına yol verenlerin bazıları kılavuzluklarını yanlış ve tehlikeli kaynaklardan almaktadır. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Yapılacak şey Mesih'e dönmektir. O üzerinde güvenle sarsılmadan durabileceğimiz sağlam kayamızdır. Ve aynı zamanda temelimizdir. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için nedir? 1. Petrus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bunu şöyle ifade eder. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş tacı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir der. Bence şeytani tarikatlara katılan insanlar önce Tanrı'nın sözlerini, kurtuluş haberini duymuş olan ama bu sözlere kulaklarını tıkamış olan insanlardan oluşur. İnsanlar Tanrı'nın gerçeğini reddedince Tanrı böyle kişiler için 2. Senanikler 2. bölüm 11. ayette işte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor der. Bu ilke bugün de hala işlemekte olan bir ilkedir. Rab İsa Mesih kendisini taş olarak adlandırmakla çok çarpıcı bir açıklamada bulunur. Matta 21. bölüm 44. ayet. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Size ne olup olmayacağınızı sizin bu taşa göstereceğiniz tepki belirleyecektir. Ya siz bu taşın üzerine düşeceksiniz ya da bu taş sizin üzerinize düşecek. İsa Mesih'i iddialarıyla beraber Rab ve kurtarıcınız olarak kabul edebilir, ona iman edebilirsiniz. Evet, bir günahlı olarak ona gelip kendinizi ona bırakabilir, onun üzerine düşebilirsiniz. Artık kendi benliğinize, gücünüze veya tecrübelerinize güvenmeyip tamamen Rab'be güvenmeye başlayabilirsiniz. Bu sizin elinizdedir. Yeter ki bunu isteyin. İsteğiniz, vereceğiniz karar sizin tüm geleceğinize de yön verecektir. Ama onu reddedip ona sırtınızı çevirecek olursanız o zaman o sizin üzerinize düşen bir taş olacak ve sizi ezip tuzla buz edecektir kendi sözlerine göre. Diğer bir deyişle o sizin yargıcınız olup bu durumda sizi yargılayacaktır. Daniel peygamber de peygamberlik kitabının 2. bölümünde bu aynı konudan söz eder. Daniel peygamber dünya egemenliklerinin son bulmasından sonra sürülmeden kesilen taşın yani Rab İsa Mesih'in Tanrı'ya karşı duran her yönetimi ve kişiyi vurmasıyla ilgili bir görüm gördü. Bunları Daniel 2. bölümde özellikle 34, 35 ve 44. ayetlerde bulabilirsiniz. İşte İsa Mesih böyle bir taştır. Kimin üzerine düşerse o kişiyi paramparça eder. Zekeriya peygamber İsa Mesih'i sadece köşenin taşı olarak değil ama aynı zamanda çadır kazığı olarak da adlandırır. Bu gerçekten ilginç bir terimdir. Çadır kazığı demirden ya da tahtadan yapılma, çadırı yerde sağlam tutmaya, germeye yarayan bir araçtır. Çöldeki çadırlarında İsrailoğulları çöl rüzgarlarına dayanabilmeleri için çadırlarını sağlam iplerle sağlam çadır kazıklarına bağlarlardı. Bu kazıklar çöl kumlarında sağlam bir iş görebilmek için oldukça uzun yapılırdı. Burada da Rabbimiz İsa Mesih bir tür çadır kazığına benzetilir. İsa Mesih her şeyi yerli yerinde tutan kişidir. Bizler de bizi imanımızda tutması için Rab İsa Mesih'e güvenmeliyiz. Bu görüntü İsa Mesih ile ilgili gerçekleri oluşturan güzel bir resmi de bize sunmaktadır. Çadır kazığının bir başka görevi daha vardır. Çadırı sağlam tutmak için dışarıya çekilmesinin yanı sıra bazen çadırın içine de çakılır. Bu durumlarda bu kazık bir başka görev daha görürdü. Kadınlar takılarını, erkekler de değerli eşyalarını buraya asarlardı. Bu da Tanrı'nın kendisine ait tüm yüceliği Mesih'in üzerine koyacağının görüntüsünü verir. Yeşaya bu doğrultuda şöyle der 22. bölüm 22 ila 23. ayetlerde. Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak. Kapadığını kimse açamayacak. Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım. Ailesi için onur kürsüsü olacak. Her ne kadar ön bildiri el yakımla ilgili yapılmış olsa da Vahi 3. bölüm 7. ayet bu sözlerin tam olarak gerçekleşmesinin Mesih'in kendisinde olacağını söyler. Babasının evinde İzzet kürsüsü olan kişi Mesih'tir. Baba Tanrı'ya ait ne yücelik varsa hepsi İsa Mesih'in üzerinde olacaktır. Bu nedenle İsa'yı kazanmak bu dünyadaki her şeyi kazanmaktan çok daha yararlı ve değerlidir. Dikkat ederseniz Zekeriya peygamber Rab İsa Mesih'i sadece köşe taşı ve çadır kazığı olmakla adlandırmaz. Aynı zamanda savaş yayı da der. Yani hem bir savaşçı hem de bir fatihtir. İsa Mesih yeryüzüne gelip her çeşit haksızlığı ve kötülüğü bu dünyadan kaldıracak olan Mesih'tir. Göğün orduları da onu izleyip ardından gelecektir. Egemenlik sahiplerinin hepsini kovacak olan da yine kendisidir. Bu egemenlik sahipleri kimlerdir? Kendilerine keçiler adını verdiği hem siyasi hem de din önderleri olan sahte öğretmenler olacaktır. Zekeriya 10. bölüm 5. ayette savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar. Rab onlarla olduğu için savaşacak ve atlıları utandıracaklar der. Bu sözler büyük sıkıntı döneminde yaşanacak çok karanlık bir zaman bölümünü anlatmaktadır. Tanrı bu dönemde kendi halkının yardımına gelip onları güçlendirecektir. Çünkü bu dönemin bitiminde Mesih gelecektir. Yıllarca Mesih'i reddettiklerinden dolayı elbette onlar için bir umut kalmamıştı. Bu nedenle Romalı başkomutan Titus önderliğinde Roma orduları İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim şehrini çevreleyen duvarları yerle bir etti. Kenti yakıp yıktılar ve İsrail halkı bu olaydan sonra ülkeyi bırakıp dünyanın her bir köşesinde başka ülkelere yayıldı. Her ne kadar bugün İsrail devleti kurulmuş olup birkaç milyon Yahudi İsrail'e dönmüş olsa dahi önde gelen bazı kutsal kitap yorumcuları Yahudi halkının bu dönemde İsrail topraklarında sürekli kalamayacakları görüşündedir. Kutsal kitabın doğru yorumunu tam olarak kestirmek bazen kolay olmasa da yorumcuların çoğunun kesiştiği bir fikir birliğine göre İsrail halkı bugün yaşadıkları İsrail topraklarından bir kez daha sürülecekler ve sonuçta onları bu topraklara Tanrı'nın kendisi geri getirecektir. Yahudileri ülkelerine Tanrı'nın kendisi getirdiği zaman onların bölge halklarıyla bir sorun da kalmayacaktır. Aralarında tam bir barış gerçekleşecektir. Evet, onları ülkelerine Tanrı'nın kendisi geri getirdiği zaman onlar bu topraklarda sürekli barış içerisinde oturacaklar ve oradan tüm dünyaya bereket kaynağı olacaklardır. Zekeriya 10. bölüm 6. ayette Yahuda halkını güçlendireceğim. Yusuf soyunu kurtarıp sürgünden geri getireceğim. Çünkü onlara acıyorum. Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar. Çünkü ben onların Tanrısı Rabbim ve onları yanıtlayacağım der. Yahuda evini kuvvetlendireceğim ve Yusuf evini kurtaracağım demektedir Tanrı. Yahuda evi burada tabii ki İsrail'in güneyindeki krallığı, Yusuf evi ise kuzeydeki krallığı işaret eder. Buna göre tüm İsrail ulusu gelecek olan egemenliğin zafer sevincine ve bereketlerine ortak olacaktı. Zekeriya peygamberin yaşadığı dönemde dahi Babil'den yeni dönen Yahudiler İsrail'in tüm oymaklarından gelen insanlardan oluşmaktaydı. Bunu Beytel'den bir heyet geldiği için biliyoruz. Beytel kuzeydeki bir krallığın başkentlerinden birisiydi. Peki Tanrı onları antlaşmalar arası dediğimiz bu zaman aralığı döneminde niçin koruyacaktı? Bu sorunun yanıtını Tanrı şu sözlerle açıklamaktadır. Titus 3. bölüm 5. ayet. Çünkü onlara merhamet ettim. Bu aynı soruyu bizler de kendimize sorabiliriz. Sizler ve ben nasıl kurtuluyoruz? Kurtuluşumuz doğrulukla, yaptığımız işlerle değil ama Tanrı'nın merhametiyledir. Tanrı merhametinde zengindir. Beni kurtarmak için onun gerçekten çok büyük bir merhameti olmalıydı. Belki sizi kurtarmak için o kadar çok merhamet göstermemiş olabilir. Ama benim gibi bir günahlının bağışlanıp temizlenebilmesi için Tanrı'nın merhametine çok fazla ihtiyacı olmalıydı. Ama hamdolsun, Tanrımız merhamette gerçekten zengindir. İşte onun merhametinin böyle zengin olması nedeniyle Tanrı İsrailoğullarını o dönemde korudu. Eski antlaşmanın son kitabı olan Malaki kitabının yazılmasından sonra Tanrı bir anlamda ortadan çekilmiş ve yeni antlaşma dönemine kadar yaklaşık 400 yıl insanlara bir açıklamada bulunmamıştı. Bu 400 yıllık ara döneminde İsrail halkı belki de Nazi Almanyası'nda yaşadıkları dışında tarihlerinin en sıkıntılı ve baskılı dönemini yaşadı. Her ne kadar Tanrı eski antlaşmadaki Malaki kitabıyla yeni antlaşmadaki Matta kitabı arasında kalan bu 400 yıllık dönemde sessiz kaldıysa da Daniel ve Zekeriya peygamberlere verilen peygamberlik sözleri aracılığıyla bu dönemde neler yaşadığıyla ilgili oldukça değerli kayıtlara insanlık sahip oldu.